Korkuyu elindekinin kaybolmasını istememek diye tanımlayalım. O kadar çok şey var ki yok olmasını, yitip gitmesini istemenin. İşte insan olarak en büyük zaafımız bu. Biz bağlanıyoruz. En başta hayatta kalmaya bağlanıyoruz, kendi yaşamımıza bağlanıyoruz. Sonra sevdiklerimiz hep yanımızda olsun istiyoruz. Mekanlara, eşyalara, nesnelere bile bağlanıyoruz. Evlerimiz çöp evleri haline dönüşüyor. Neyse, şimdi korkular bazen gerçeklik üzerine inşa edilmiş. Bazıları ise gözle görülür hiçbir açıklaması olmayan, hiçbir dayanağı olmayan korkular. Mesela işte işini kaybetme korkusu. Çalıştığın yerdeki herkes eğer tek tek işinden kovuluyorsa korkunun gerçeklikle bir bağı var. Ama her şey süt limansa ne oluyor? İşimizi yitirmek istemediğimizden dolayı bizim için korku haline gelmeye başlıyor. Bir de malumunuz değil mi? Ülke olarak korku üzerine kurulu bir düzendeyiz. Öyle bir dönemden geçiyoruz. Saygınlığı, ismi, işi, maaşı, parası, ailesi, dostu, hatta özgürlüğü veya hayatı gidecek diye korkan milyonlarca insan var. Ülke olarak elimizdekilerin yitip gidebileceği üzerine kabuslar içerisindeyiz. Korkuyu en çok devam ettiren de nedir? Korkuların gerçeklikle bağını ölçemez hale gelmemiz. Şu anda yaşananların da büyük bir kısmı bu şekilde açıklanır herhalde. Gerçekle hurafe arasında muğlak bir yerlerde geziyoruz hepimiz. Haliyle kimseye de saçmalama işte bu kadar da olmaz diyebiliyordu, artık diyemiyor. Çünkü olmaz denilen olmaya başladı. Bazısı hiç önemsemiyor gözüküyor, korkuyor. Bazısı işine bakıyor, işimi yapayım diyor, korkuyor ama yine de. Bazısı ahlaken ben bir şey yapmadan duramam diyor. İnsan çok. Rakamlar gereği bu milyonlarca insanın çoğuna da pek bir şey olmuyor. Oh diyoruz, bir şey olmadı diyoruz, o günü geçiriyoruz. Ne yaptıysak yapmaya devam ediyoruz. Bunu söylemedim, yapmadım, iyi oldu, bu korkma işi de işime yarıyor diyoruz. Sonra bir bakıyorsun, korku yeni normalin haline gelmiş. Nasıl ormanda yırtıcı hayvandan makul derecede korkman gerekir ya, önlem alman gerekir. O kadar doğal olmuş. Hatta şaşırıyorsun kendine, ne kadar çabuk adapte oldum diye. Biraz kendini gaza getiriyorsun, için için seviniyorsun. Bugün de kurda yem olmadım, herhalde ormanın hakimlerinden biriyim ben diyorsun. Kendine payaya çıkartıyorsun. Ama o kadar ileri gitmeye gerek yok. Bu korku olayı o kadar menen bir şey ki. Kurt senden bile daha fazla korkuyor. En güzel tarafı da bu zaten. Yani yaratılan korku çemberi içerisinde yer alanlar ortak bir paydada buluşabiliyorlar.
Beraber olduğumuz zaman ilk önce aşıklığımızı bırakıp Türkiye Cumhuriyeti'nin gündemini konuşuyoruz. Çünkü başka bir şey konuşamayız biz. Konuşabilir misiniz? Her tarafını savaş almış, enflasyon yükselmiş, insanların alım gücü azalmış, insanlar 1300 liraya açlık sınırı altında talim ederken çıkıp da ya şu sazı ver de ben iki tane çalayım söyleyeyim diyemiyoruz, açıkça söyleyeyim. Bu da zaten bize yakışan da bu zaten. Arkadaşlarımız arasında bunları söylerken insanları bilinçlendiriyoruz. İnsanlara bir şeyler anlatabiliyoruz. Böyle yaşanılmayacağını, baş kaldırmayı, bilinçlenmeyi, el ele vermeyi, sırt sırta vermeyi, beraber olmayı. Bu ülke, bu Türkiye Cumhuriyeti sadece benim değil, Alevi'nin değil, Sünni'nin de değil. Beraberin Türkiye Cumhuriyeti bu. Yaşayacaksak adam gibi yaşayacağız. Aynı haklara sahip olacağız. Bunları konuşuyoruz. Yaşamayacaksak birileri de bizim üstümüzden doymayacak arkadaş diyoruz. Beni en azından diyelim ki belirli bir bölge izleyecek. Ne okuduğumu, neler söylediğimi örgütlenecek. Ondan sonra davet edildiğimiz yerlerde cemlere de geçsek dahi, cemlerde biz bazı Selmani muhabbetler olur. Yine biz bunları çalıp söylüyoruz. Gündem değişlerini, gündem türkülerini. Niye? İnsanları bilinçlendiriyoruz. Burada bir konser olmuştu. Derviş Kemal'ın bir sözünü söylemiştim. Sana sesleniyorum Yüce Atatürk, ilkelerin yok olmadan gel yetiş. Ya kendin gel ya da bir vekil gönder, cumhuriyet yok olmadan gel yetiş. Şimdi ben bunu Cumhuriyet Meydanı'nda söyledim. Esenyurt Belediye Başkanı oradan seslendi bana. ya adam gibi oku ya in o sahneden diye. Ve 4-5 kişi geldi, benim sazımı elimden aldılar, beni indirdiler. Sen de valizini hazırlamışsın, Ankara'ya tüymeye mi adaysın? Seçilmeden o verdiğin sözleri seçilince caymaya mı adaysın? Aç kurdun kuzuyu kaptığı gibi, yolsuzun yolundan saptığı gibi, şimdiki beylerin yaptığı gibi Ergenekon kurmaya mı adaysın? İşte ben bunu meydanda okuduğum zaman 5 kişi kollarımdan tuttu, en aşağı dedi.
Şuna inanıyorum, insanın yaşadığı coğrafyadan ve zamandan bağımsız bir ruh haline sahip olamayacağına inanıyorum. Sizin hayatınızda her şey kişisel olarak yolunda olabilir. Hiçbir sağlık problemi, ekonomik problem yaşamıyor olabilirsiniz. İnsanlarla ilişkiniz son derece sağlıklı, huzurlu, mutlu olabilir. Ama içinde yaşadığınız ülkede, dünyada işler yolunda gitmiyorsa, birileri haksızlığa maruz kalıyorsa, birileri ölüyorsa, birilerinin canı yanıyorsa, siz artık öyle bir ondan bağımsız bir mutluluk yaşama şansına sahip değilsiniz. Yani çalışır durumda bir kalbiniz varsa tabii. Dolayısıyla benim romanlarımda hep arka planda bir toplumsal hikaye döner ve kahramanlarımın ruh iklimi o coğrafyanın ruh ikliminden bağımsız değildir. Onunla etkileşerek devam eder. Paralel iki hikaye olur aslında bu anlamda. Bir toplumun hikayesi, bir de işte bireyin, onun içinde yaşamaya çalışan bireyin hikayesi. Şimdi dokunmadan da aynı durum söz konusu. Bu kez neresi olduğunu bilmediğimiz ama bize çok tanıdık gelen, yani işte Sisli Yayla, Çaybeli gibi şehirlerden bahsediyoruz. Bu şehirler haritada bir karşılığı olan şehirler değil. Ama şehirlerin hikayesine baktığımızda bize bir şeyler hatırlatıyor. Dolayısıyla böyle bir coğrafyada geçiyor roman. Zaman olarak bugüne yakın bir zaman, belki bir süre sonrası, belki işte bu civarlar falan, ama bildiğimiz, bize çok tanıdık gelen bir zaman. Çünkü tabii böyle bir coğrafya ve zaman seçmemin ve böyle bir hikaye seçmemin sebebi, içinde yaşadığım dünyadan fazlasıyla herkes gibi etkilenmem ve çevremde olan, gördüğüm bir takım sorunların da kendimi bir anlamda müsebbibi aslında bulmam. Yani doğrudan işlemediğim kabahatlerin de susarak ya da müdahale etmeyerek bir parçası olduğuna kanaat getirmem.
Sokak tekrar geri dönüyor, sokak başka temsillerle geri dönüyor ama bu sokaklar çarpışacak Onur. Bağcılar'la Kadıköy çarpışacak. Kağıthane ile Levent çarpışacak.
Çarpışacak ne demek?
Bunlar birbirleriyle karşılaşacaklar ve çatışacaklar. Alan için çatışacaklar belki. Belki dil için çatışacaklar. Alan kapmak için çatışacaklar. Birbirine benzemeyenler bir araya girecekler. Bu bir çatışmaya dönüşebilir ama bir uzlaşıya da dönüşebilir. Buradan kentin yeni bir baladı, yeni bir şiiri de çıkabilir. Bence edebiyatın bakması gereken yer burası. Yani ben hakikaten kalbi olarak seninle paylaşmak istiyorum. Çok sıkıldım bu miskin edebiyattan. Hiçbir şey söylemeyen korkak şiirden çok sıkıldım. Bu kadar şiddetli bir coğrafyada, Ankara'da 100 insanımızı kaybettiğimiz, Suruç'ta 33 çocuğun öldüğü, sokaklarda insanların perişan olduğu, insanların iş stresiyle kurdeşen döktüğü, zona olduğu... Ben ajanslarda çalıştım Onur. Öğle aralarında kız çocuklarının, yani kendinden yaşça küçük olduğu için söylüyorum şu anda onlar. Kendi kadın iş arkadaşlarımın stresten asansör boşluklarında ya da yangın merdivenlerinde stresten ağladıklarına tanık oldum. Ağlayarak sandviç yiyen kız çocuklarını gördüm ben. İş stresi ama işini kaybetmek istemiyor. Çalışmaya devam etmek zorunda orada. Bunların hikayesini birinin anlatması lazım artık.
2,5 yıl önce... Önce tutuklandın, sonra hapse girdin.
Evet.
Cezaevine girdin.
Evet.
Ve 10 ay kaldın, doğru mu?
11 ay.
11 ay kaldın. Ne yani... suç saydılar? Şu an bunu dinleyenler merak ediyor ya. 11 ay. 11 ay hapishanede kaldın. 2,5 yıllık ceza. 11 ay.
Yatarı 11 ay.
Yatarı 11 ay. Neyle?
Neyle? O zaman da söylemiştik işte. Yani hala söylediğim şeyleri... söylemekte hiçbir beis
duymuyorum. Onlar ne diyor? Buna söyleyebilir misin?
Onlar buna ne diyor? Onlar buna örgüt propagandası dediler.
Örgüt propagandası diyor.
Evet, yani bunu sosyal medya üzerinden sürekli şekilde yaptığın için ceza arttırımına gittiler. Normalde işte tek kere yapılsaymış, tek bir paylaşım olsaymış bu ceza gelmezmiş vesaireymiş, bir sürü şey arttırım. En sonunda 11 ay yatarına, 2 yılın üstüne çıkardıklarında yatara çeviriyor çünkü.
Bikinin üzerine çıktıkları için bunun zorunlu bir yatarı haline geliyor.
Yoksa alabiliyorsun. Hükmün açıklanmasının geri bırakılması denilen bir şey var. İşte 5 yıl aynı suçu işlemediğinde suç düşüyor. Ama...
Ve daha önce senin böyle bir şeyin olmadı.
Yok. Yani çeşitli eylemlerde gözaltılarım vesaireler oldu ama bir yatara çeviren bir cezam olmadı.
Bir şekilde bir kasıt da söz konusu olabilir diyorsun yatara çevirme konusunda.
Ya kesinlikle öyle. Devletin en rahat fişleme yapabileceği ve yani sanatçı kimliği üzerinden sana bunu yapması bir gözdağı. Yani ben içerideyken Metin Akpınar'ları, Müjdat Gezen'leri şeye çektiler, karakollara çektiler. Bunlar aslında o kişilerle ilgili bir derdinin, spesifik bir derdin olduğu anlamına gelmiyor. Onlar üzerinden toplumu bina etme, toplumu dizayn etme, topluma kazandırdıkları o korkunun ne kadar derine, ne kadar ileriye sirayet edebileceğini gösterme çabası.
Paylaşım yaptığın siteler hangileri?
Facebook vardı, Twitter vardı. O dönem Instagram kullanmıyordum. Facebook,
dosyada Twitter ve Facebook mu var?
Evet evet, hepsini almışlar. Yani çok enteresan bir dosyaydı. İlk hikaye çok daha komik aslında benim için. Benim paylaşımlarımın altına o dönem trollerin daha böyle yeni yeni cevvallendiği dönemler. Hemen hemen her paylaşımın altına bir iki kişi bir şeyler yazıyordu böyle. Ben de imtinayla, ben hayatımda hala öyleyim. Yani bugün sokakta biriyle omuz omuza çarpıştığımda ona özür diletmek ya da dilemek isterim. Diletmekten kastım şu değil. Gel bakayım benden özür dileyeceksin değil. Ya niye çarpışıyoruz? Neden bakmıyorsun? Ben arkamdan yürürken... arkamdan biri yürürken bile onun farkına varıyorum. Sen neden farkına varmıyorsun demeyi çok istiyorum.
O zaman sen trollerle birebir iletişim haline mi girdin?
Birçoğuyla. Çünkü bazıları öyle bir şey yazıyor ki. Ama sence böyle böyle olması da doğru mu? Diyor. Yani şey demiyor. Senin Allah belanı versin, sen vatan hainisin, sen şunu... Onu yazmıyor. Çok enteresan şey. Yani troll de olmayabilir bu. Yani sadece troll de demiyorum bunlara. Çünkü benim çok yakın çevremin... amcası dayısı falan filan da yazdı
benzer
o dönem.
Benzer söylemlerle karşılaştılar.
Evet evet.
Gerçek
yani.
İnsanlar.
Tabii yani benim Eskişehir'de bir öğrencilik hayatım oldu. Eskişehirli insanlarla tanıştım ettim. Eskişehir'deki esnaflar, Eskişehir'de tanıştığım, tiyatronun dışında tanıştığım oralı insanlar da yazıyordu onların altına. AKP'li olanları da biliyordum, varlardı. Mesela o, belki bir tanesi onunla yaptığım tartışmadan alınmış bir tweetti. Dolayısıyla ben o cevap vermeyi, cevap vermemeyi daha zararlı görüyorum.
Peki
bize.
Komik olan ne? Komik diye başladı.
Ha, komik şu, ilk ihbar canlı bomba ve PKK destekçiliği diye gidiyor. Şeye ihbar, Emniyet Genel Müdürlüğü'ne ihbar. Ondan sonra emniyetin taraf olduğu dosyadaki yazıyı okuduğumuzda, işte adı geçen örgütlerle bir ilişkisi bulunmamakla birlikte ama şu örgütlerin de sosyal medya üzerinden propagandasını yaptığı tespit edilmiştir. İşte tutanakta da dokümanlar bunlardır diye devam eden bir taraf yazısı var yani. Şimdi ifadenin genelinden bahsetmeyeceğim ama en son şeyi söylediğimi hatırlıyorum. Yani ben bütün bu paylaştıklarım yerel ve uluslararası medyada, ana akım medyada da yer alan şeylerdi. Bunlarla ilgili bir fikir beyan etmek, bu haberlerin olmuşluğuyla ilgili bir fikir beyan etmek suçsa, bu haberlere sebep olan şeyler de suç.
Kesinlikle erkler tribünde siyasete karşı değiller. Sadece muhalefete karşılar. Çünkü onların bu ülkedeki her şey gibi. Politikadan anladıkları şey muhalefet ve karşı söz. Ya politika yapma dediği şey bu. Onu desteklemiyorsan sen politika yapıyor oluyorsun.
Yani reis posteri asarsa sorun yok oraya diyorsun.
Tabii yok. Arkadaş Ali Koç şeyi giydiği için, tişörtü giydiği için basket maçından çıkartılmış ya da alınmamış. Ama aynı arkadaş Aziz Yıldırım tişörtüyle gelseydi hiçbir sıkıntı yaşamaz. Her yerde küçüğü büyüğü yok yani. Tribünler de şey değil tabii. Hani böyle işte siz tribünlerde çok kötüsünüz de işte tribünler çok vahşet de bunu ne zaman durduracaksınız falan diyorlar ya. Hani böyle işte iki taraftar grupları birbirine giriyor. İşte iki takımın taraftarları birbirine giriyor falan diye. Aslında bu sizin toplumda ne kadar ötekileştirdiğinizle de alakalı bir şey. Yani benim çocukluğumda mesela karmaydı. Hani biz böyle karşı takım geliyordu, biz gidiyorduk. Şimdi yeniden başladı ama hani ben mesela Beşiktaş'da İnönü Stadyumu'nda çok maç seyrettiğimi hatırlıyorum. Ya da şeyde Ali Sami Yen'de çok maç seyrettiğimi hatırlıyorum. Onların da geldiğini hatırlıyorum falan. Ama işte yönetimin getirdiği bir şey de var. Ülke neyse tribünde o aslında. Siz orada şey, ülkenin iklimini tribünden görebilirsiniz. Yani çünkü sonuçta o insanlar o koltukların altında yaşayıp da bir anda çıkmıyorlar. Aynen. Küçük Türkiye oralar. Yansıması.
Geçen gün şöyle bir şey söyledin Twitter'da. Türkiye bir konsorsiyum tarafından yönetiliyor. Ne anlam ifade ediyor bu?
Ya bu şu. Bir kere kafalar karışık herkesin, hepimizin. Neyle karşı karşıya olduğunu kimse farkında değil. Cumhuriyet yıkılıyor, yıkılmamış gibi davranılıyor. Sistem değişti. Bir şeyler değişiyor ama bu yönetim biçiminin bir adı ve yapısının olması lazım.
Konsorsiyum ilginç bir kelime.
Hani özellikle seçtim değil. Aslında beni oraya götüren şey var. Hani bu uzun yıllardır takip ediyorum gazeteci olarak. Türkiye'nin değişimini, dönüşümünü, değiştirilmesini. Ya bir metamorfoz yaşıyor ve bu metamorfozun bir tanımlanması gerekiyor. Bu tanım hani işte tahakküm, otorite, diktatörlük, faşizm. Ya bir sürü böyle tanımlar üzerine yürüyor ve bütün bu tanımlara aslında uymuyor. Uymadığı için de neyle karşı karşıya olundu bilinmediği için de orayla yapılan her mücadelede bir adım geride gidiliyor. Yani hep -1 artıya geçmiyor. Yani bunu biraz tanımlamak gerektiğini düşündüm ve bunun bir konsorsiyum yönetimini olduğuna oluştu kafamda. Yani bu şöyle, şimdi kamuyla özel arasında büyük bir fark vardır. Hani kamusal alanla özel sektör ayrıdır. Ama artık Türkiye'de hani kamuyla özel ayrımı yok. Hani devletle hükümet de ayrıdır. Artık onlar bir araya geldi. Hani parti devleti, devlet partisi ayrımı gibi bir şeyler yaşanıyor ve bunun bir adının konması lazım. Bu şimdi bunun adı konsorsiyum. Hani bu uzun tartışılması gereken, içerisinde çok fazla şey barındıran bir şey. Ama hani en iyi tanım konsorsiyumdur. Çünkü ticari ve o tüccar yapısı da içinde barındıran ve her şeyin kar üzerine kurulu, rant üzerine kurulu olduğu bir sistemi anlatabilecek en iyi kavram gibi geliyor.
Maalesef Türkiye'de çok olumsuz şeyler oluyor. Acı şeyler görüyoruz, yaşıyoruz, ediyoruz ama bence bunlar bizi perçinleştirmeli. Yani bu acılar, bu sıkıntılar, sorunlar yarın birileri başka birilerine lanse ettirmemeli. İşte şu anki siyasal iktidar AKP mağduruz dedi. Evet. Üniversitelerde yapılanlar, o çocuklara yapılanlar, bilinç ve de bilinçsiz, onun tartışmaya hiç girmenin mantığı yok. Ama şu an mağduriyetten gelen iktidar olan, şu an insanları mağdur edecek bir pozisyona gelmiş bir siyasal iktidarla karşı karşıyayız. Bu anlamda şu an Alevilerde, bu ülkede yaşayan ve başka halklar yoğun bir şekilde bu karşı cenah tarafından ötekileştiriliyor, sınıflara bölündürülüyor, çocukları ötekileştiriliyor, her anlamda. Bunu hissediyoruz. Mahalle baskıları artıyor. Kapılara çarpı işaretleri konulan bir süreci yaşıyoruz. Yarın bunlarınla işte bence tarih nasıl, biz şu an Kerbela'yı konuşuyorsak, zulümleri konuşuyorsak, yarın tarih bugün de konuşacak, yazacaktır. Bizim de yani o acıları, o sıkıntıları birden yaşatmamız lazım. Yani Afganistan sıkıntılarını görüyoruz, sorunlarını görüyoruz. İslam coğrafyasının hale geldiğini görüyoruz ama laiklik, gelenek, görenek, sevgi, eşitlik, efendim cumhuriyet, gelenek, görenek, nereye konumlandırırsanız konumlandırın. Bunların hepsini enine boyuna tartışıp konuşmak gerekiyor. İslam hukuku tamamen Kerbela çöllerinden bitti yani. Hazreti Hüseyin'in başının kesilmesiyle beraber Aleviler o saatten sonra tamamen değişik böyle gelenek, görenekleri, sözleriyle, kelamlarıyla. İşte şu an Aleviler cemlerinde semah dönüyorlar, efendim sazı çalıyorlar. İslam coğrafyası neresine bakacaksın? Evet, hangi İslam'ı dersin? Bu tartışılır, konuşulur, edilir. Vahabi İslam algılayışının mantığına kesinlikle Aleviler reddederler. Tamamen her şeyi insanına gören, ki Şam Erdan Ali'nin de özellikle söylediği bir kelam var. Kur'an'ın artık insandır. İnsanı kendine referans alırlar. Her şeyin başı insandır. Kabeleri, bir yeri değerli kıldıran da insandır, insanoğludur. O anlamda insan Aleviler için her şeydir.
Birbirimizi rahatsız etmeden beraber yaşamanın yolu trafik lambası gibi bir şeydir yani. Şimdi mesela trafik lambası devletin dayattığı bir şey mi bize? Yoksa bizim beraber yaşamak için bulduğumuz bir çözüm mü? Mesela bu ilginç bir tartışma olabilir. Nasıl olacak peki o trafik lambası olmadığında? Ya bir şey olmak zorunda yani. Hepimiz aynı anda geçemiyoruz çünkü. Ben o heriften nefret ediyorum. Geçmesin ama öyle olmuyor. Bir şey bulmak zorundayız. Çünkü bu iş ciddi bir iş. 82 milyon kişiyi bir arada yaşatmak işi yani. Ve çatışmacılığın, işte ne bileyim gayri yasallığın falan bu kadar yerleşik kültür olduğu bir yerdeyiz biz. Bu nasıl olacak yani? Bir, şimdi mesela çok tehlikeli bir durum var bu Suriyelilerle ilgili. Muazzam bir ırkçılık ve aşağılama kültürü var. Ve bunda bugünün çatışan bütün tarafları birleşebiliyor. Böyle bir şeyin olmasını nasıl önleyeceksin? Nasıl önleyeceksin? Belli güvenceler lazım bunun için. Herkesin anlaştığı güvenceler lazım. Yani çünkü yarın, şimdi bugün bu bunlara olursa yarın öbür gün de şunlara olabilir gibi bir mantıkla yapılacak bir zemin lazım. Kurulacak bir zemin lazım. Bilmiyorum böyle bir olumlu anlamda uzlaşıcı bir şey görüşme zemini Türkiye'de oluşabilir mi? Tek umut bizim çok prensip sahibi insanlar olmamamız bu konuda. Belki işe yarayabilir. Yani aslında başka türlü adlandırmak gereken şey esneklik olarak tezahür edebilir ve işe yarayabilir diye umalım.
Ben Taksim Bahçesi'ni yazarken 100-150 yıl öncesinin gazetelerini, kitaplarını okurken şunu hissettim. Bunu derinlemesine hissettim diyebilirim. Ben 150 yıl öncesinin Anadolu'lu Türk'ünün de küçük Asyalı Rum'unun da yani Yunan'ın da Müslüman'ın da hepsinin ruhunu içimde taşıyorum diye düşünüyorum. Yani bana göre Türkiye'nin sorunu da bu zenginlikleri ortak bir potada eritemeyiş olması diyebilirim. Yani burada da görüyoruz ki aslında bu geçmişteki savaşlarda bu coğrafyanın aklını tasfiye etmiş olmanın bir acısı var. Bu bağlamda hani tarihe baktığımda ben Osmanlı'ya baş kaldıran bir Efe ile günümüzde iktidara posta koyan bir üniversite öğrencisi arasında akrabalık olduğunu düşünüyorum. Tarihsel bakış açısıyla bakarsak yine Taksim Bahçesi'nde yaptığım gibi hani 150 yıl önceye baktığımda mesela gerçekte Abdülhamit nasıl bir adamdı? O zamanın padişahı. Ya bu adam elektriği yasaklayan bir adamdı. Ama Müslümanlara. Yani günümüzde onu nasıl pohpohlasan da yüceltmeye kalksan da tarih sana onun nasıl bir adam olduğunu söyler. Şu anda biz ne kadar saçmalıklar yaşasak bile 100 yıl sonra insanlar bugünkü saçmalıklarda kimin beyin ve fikir düşmanı, kimin insanlık tarafı, hayat tarafı hayat tarafında olduğunu görecekler, yazacaklar. Bu bağlamda hiç umutsuz değilim çünkü doğa dünyanın tekerleği hep zeka ile döner bence. Ve eğer bunda da hayatsa hayata meftunların döndüreceği bir döngü. Hayata düşmanların değil. Hayat düşmanları geçici bir sürede ipleri ellerine alabilirler ama bana göre er ya da geç tepelenmekten kurtulamayacaklardır.
Gittikçe daha kötüye gidiyor bir şeyler gibi geliyor. Ve sanki bu fotoğraflar bir 5 sene sonra bunlara baktığımda bir umut olacakmış gibi hissediyorum. Yani bir zamanlar biz şurada dans edip şu köşede de sevişebiliyorduk ya falan gibi yani. Hani rahatlık bu. Hala umut var demek ki yani falan diye düşünüyorum açıkçası. Ben daha çok böyle umutsuzluğun değil de umudu gösteren fotoğrafları seviyorum bu yüzden. Daha güç veren daha doğrusu. Beni güçlendiriyor yani o fotoğrafların oluşu. Çünkü görünürlüğü yani görünür kılıyorsun onu. Yani var ediyorsun aslında bir şekilde. O artık yaşanıp silindi ama o fotoğrafta var. Ve 5 sene sonra baktığımda o anları hatırlayacağım. Belki hiç yaşayamasam da özleyeceğim belki o zaman. Ama en azından özleyebileceğim bir şey olacak yani. Onu düşünüyorum.
üretkenliğin en büyük nedenlerinden bir tanesi bu formasyonun dışında enerjin. Bana bir şekilde de ki Onur'da yani hayatımın belli bir döneminde atalet yaşadım. Bu kadar enerjik değildim. Veya ne bileyim önümde olan şeylere karşı bazen de çok korktum. Oldu mu hiç korkun olduğu hiç zaman olmadı. Veya atalete gittiğin zamanlar
hiç
oldu?
Hiç olmadı. Yani sırf oyun oynadığım için sahnelerden aldım, tutuklandım. İki darbe döneminde ikisini de yaşadım. Hiçbir zaman böyle bir korkum olmadı. Çünkü çevremdeki arkadaşlarım, birlikte yola çıktığım oyuncu arkadaşlarım da benim gibi düşünüyorlardı hayatı. Yani mesela çok basit bir şey anlatayım. Zaten korkunun eceli faydası yoktur da. Basit bir, küçük bir anı anlatayım. Yani tarih 1976-77'dir. Türkiye tiyatrosunun temel taşlarından biri olduğuna inandım. Usta, önemli bir yaratıcı olan Erkan Yücel'le beraber çalışıyordum. Oynadığımız oyun Halkın Gücü, tutuklandık. Cezaevine atıldık Urfa Biricik'ten. Urfa'ya götürüldük. Biricik'ten alındık. Urfa cezaevine götürüldük. Kafalarımız kazındı. İçeri girdik. Ne yapabiliriz? 9 tane erkek, 3 tane kızız. Kızları başka bir koğuşa koydular. Kız oyuncu arkadaşları. Bizi başka bir koğuşa. Erkan Yücel benden önce, o ekipten önce Ankara Sanat Tiyatrosu'nda Orhan Kemal'in 72. koğuşunu oynamıştı. 72. koğuşu ezbere biliyordu teksti baştan sona. Kantinden aldığı pelur kağıtlara kurşun kalemle tekstin tamamını yazdı. Oyunu orada ezberledik ve çıktık. 3 ay sonra çıktığım zaman Ankara'da oyunu orada prova ettik cezaevinde. Çıktık 3 ay sonra Ankara'da Gençlik Parkı'nda seyirciyle buluşturduk. Şimdi umudunu yitirirsen eğer kararır her şey zaten. Yaşama tutkusu bir sanatçının en büyük ereği olması lazım. Yaşamak için de üretmek, sürekli üretmek ve sözünü söylemekten geri durmamak, saklanmamak, gizlenmemek. Onu yaparsan kendi kendini ötekileştirirsin. Hiçbir insan kendine düşman olmamalı önce. Önce kendine düşman olursan sen kendini yer bitirirsin. Benim öğretimim bunun üzerine kurulu değil. Ben kendi öğretimi, kendi zenginliğim üzerine kurdum. Kendi zenginliğim dünya insanlarının buna getirdiği zenginlik. Ne kapabildiysem odur. Dünya edebiyatından, sinemasından, tiyatrosundan, müziğinden, şiirinden, resminden, mimari dokusundan ne aldıysam o benim zenginliğimdir diye düşünüyorum. Bugün saklı kalan şeyler bunlar. Bunları söylemediğimiz, bunları konuşmadığımız, bunları tartışmadığımız sürece dayatılanın ya da biat kültürünün arkasından koşan başka bir toplum haline geliyoruz. Oysa dünya insanlığının akıl zenginliği çok başka bir yerde geziniyor. 21. yüzyıldayız ve iletişim araçlarının nereye savrulduğunu görüyoruz. İnsanlık uzayda yeni bir hayat, dünyada yeni bir, dünyanın dışında yeni bir hayat kurmanın peşinde. Ekolojik dengeler alt üst olmuş, kapitalizm yeni bir buhran yaşıyor. Burada başını kaldırması gereken tek şey kültüre ve sanatsal alandaki aydınlanmanın yeniden yakılmasıyla bağlantılıdır. Susarsanız kaybedersiniz. Ben biraz bizi dinleyen insanlığımızın, özellikle gençlerin, genç arkadaşlarımın bu utkuya sahip olmaları gerektiğine inanıyorum.
Tarihler 24 Mayıs 2023. Dinlediğiniz seçki dahilindeki isimler sırasıyla sondan başa doğru: Orhan Aydın, Cansu Yıldıran, Murat Arda, Ümit Kıvanç, Celal Fırat, Mustafa Hoş, Sevgi İlgezdi, Cenk Dostverdi, Evren Barış Yavuz, Nermin Yıldırım ve Aşık Haydar. En başta da ben, Onur Akmehmet, 13 Temmuz 2017'de konuşmuşum korku hakkında ve 2016'dan 2022'ye 7 sene içerisinde birçok politik konuda konuklarımla beraber konuşma ve dertleşme imkanı bulmuşum. Fonda bu arada dertleşme demişken Derdini Bul çalıyor. Pek grubundan İrfan Alış'ın sesiyle. Arayan bulur kendini, verdiğin sözünde dur, özünde dur bir insan gibi. Kim dedi yakın, kim dedi uzak, neredesin bul şu yerini. Kim dedi yakın, kim dedi uzak, neredesin bul şu yerini. Lan ben sana neyledim dünya, dur dedim dur dedim bu bağrıma vurma. Lan ben sana neyledim dünya, Evet, derdi olan insanlarla her zaman buluşma imkanı bulacağız. Burası da buluşma noktalarımızdan bir tanesi 11.18. Ve programlarımı genelde bitirdiğim gibi yine bitireceğim. Su akmaya sürekli devam ediyor ve biz de yaşamaya devam edeceğiz.
Derdini sayıkladım, ayıkladır bu ne biçim iş? Kendini havutma dur, savurma dur bu ciğerini. Lan ben sana neyledim dünya? Dur dedim, dur dedim bu bağrıma vurma. Lan ben sana neyledim dünya? Dur dedim, dur dedim bu bağrıma.